şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler Rehberi programında ben Serhat Ayan. Sizlerle birlikteyim. RSFM'de haftanın açılışındayız. Pazartesi günü sizlere birbirinden farklı konular, birbirinden farklı yeni şeyleri anlatacağız. Bugünkü konularımız neler? Kısaca size özetleyeyim. Bugün sosyal medyadan biraz bahsedeceğiz. Bunun politikayla iç içe geçmiş kullanımından bahsedeceğiz. Sonra yerli ve milli ne demek? Yerli nasıl oluyor? Milli nereden geliyor? Hangi teknolojimiz yerli ve milli falan? Biraz bunları konuşacağız. İki ayrı çok değerli konuğumuz olacak. İlk konuğumuz hattımızda sevgili Ece Ebaba. Merhabalar.
Merhabalar.
Merhaba Ece.
Merhaba.
Hocam, şimdi size hocam diyorum, saygılarımı sunuyorum. Sizden şu sosyal medyanın politikayla ilgili iç içe geçmiş taraflarını, kullanımlarını konuşmak istiyorum. Öncesinde sizi böyle kısaca tanıyabilir miyiz?
Tabii, ben Fenerbahçe Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde doçent doktor olarak çalışıyorum. İletişim alanında hem de aynı zamanda Orta Doğu alanında ve Orta Doğu'da aslında siyasi iletişimde ya da devletlerin stratejilerinde sosyal medyanın, iletişim tekniklerinin rolü üzerinde çalışmalar yapıyorum.
Süper. Tam bizim konularımız, konuşmak istediğimiz konuların hepsi sizin şahsınızda eğitiminize toplanmış. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.
Öncelikle şeyden başlayalım. Şimdi sosyal medya deyince sosyal medya genelde arkadaş bulmak, eğlenmek, gülmek gibi tanımlarla hayatımıza girdi ama bayağı da politik olduk şu son zamanlarda, değil mi hocam?
Evet. Evet, şimdi sosyal medyanın tabii ki ilk ortaya çıkışında, özellikle sosyal medyadaki kullanılan platformların ortaya çıkışında bizim gördüğümüz şeyler genellikle eskiden arkadaşlarımızı bulmak, kendimizle ilgili bilgiler vermek, işte ne kadar like aldık, ne kadar popüler fotoğraflar çektik, tamamen bunlarla ilgiliyken sosyal medyanın aslında internet teknolojisinin hayatımızdaki önemini fark ettikten sonra sosyal medyanın kullanım alanları da değişti. İnsanlarla bu kadar çabuk, bu kadar etkin iletişime geçebileceğiniz, akıllı telefonlar kullanılarak her an ulaşabileceğiniz bir kanalın olması tabii ki hem pazarlama açısından hem siyasal iletişim açısından hem de farklı sektörler açısından sosyal medyayı vazgeçilmez kıldı. Dolayısıyla bir şimdi Twitter'a baktığınız zaman sadece ilk başta işte Twitter'da ilk atılan tweetlere baktığımızda böyle komik tweetler görüyoruz, işte merhaba falan diye insanlar ne yazacağını bilmiyorlar. Fakat şu anda baktığımız zaman bir haber kanalı olarak kullanılıyor. Ve çok da önemli bilgiler veriliyor. İnsanlar köşe yazılarını, fikirlerini, düşüncelerini, siyasi liderler, kendi parti programlarını, karşı çıktıkları ya da destekledikleri şeyleri, aynı zamanda kamuoyu önderleri, sosyal medyayı, işte başta Twitter olmak üzere inanılmaz aktif kullanıyorlar. Tabii bu Twitter'dan Instagram'a ve diğer sosyal medya platformlarına da yansıyan önemli bir süreç. Ama en önemlisi bunu doğru kullanabilmek ve etkin kullanabilmek tabii ki.
Kesinlikle öyle. Bir de ya benim görebildiğim şu vardı. Mesela geçmiş yıllarda son 6-7 yılda diyeyim bir dönüşüm yaşandı ama bu dönüşümden önce biz sosyal medyaya bakarak aşağı yukarı insanların neler düşündüğünü, hangi parti hakkında neler hissettiklerini görebiliyorduk ama öyle bir aşamaya geldik ki sanırım profesyonel kadrolarla bu artık fark ya da bu uzaktan bakış takip mekanizmaları biraz daha görünmez oldu. Yani bir parti isteyince bir şeyi trending topic yapabiliyor ya da bir grup bir araya gelip işte ne bileyim askerlik, bedelli askerlik gelsin gibi böyle sanki bütün dünyada bu insanlar etkin yetkinmişcesine bir ortam oluşturabiliyorlar. Sanki o aşamayı biraz kaybettik gibi geliyor bana, uzaktan izleyebilme aşamasını, değil mi hocam?
Evet, yani kaybettik çünkü niçin kaybettik? Herkes çok fazla etkin olmaya başlayınca ve artık hani geleneksel medyada patron her zaman için içeriği üretendir. Dolayısıyla kimdir bunlar? Medya kuruluşlarının sahipleridir. Yani o gücü elinde bulundurandır. Şimdi sosyal medyada bu değişti. Dolayısıyla artık içeriği üreten insan tüketen insan da olduğu için gündemi belirleyen insanlar da onlar oldu. Dolayısıyla da rahatsızlık duydukları ya da değiştirmek istedikleri şeyleri topik haline getirip daha farklı açılımlarda bulunabiliyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi sosyal medyada herkes izleniyor. Hani biz Foucault'un işte panoptikonundan bahsederken, evet, gözetimden bahsederken aslında her birey de kendi paylaştıkları şeylerde başkaları tarafından gözetlendiğinin ve yani sosyal medyada paylaştığı görsel ya da yazıların asla silinmediğinin ya da kaybolmadığının bilincinde artık. Eskiden böyle bir bilinç de yoktu. Yani biz bir fotoğraf paylaşıp ya da bir tweet attıktan sonra bunu sildiğimiz zaman kaybolacağını zannediyorduk. Artık, evet, böyle bir şeyin olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar görünür ve bu kadar şeffaf olduğumuz zaman kimlerin neleri, hangi partiyi desteklediği ya da hangi görüşte olduğunu çok böyle orta seviyelerde açıkladığını görüyorsunuz. Bu da uç noktaların, sadece uç noktalarda açıklamalar yapan ve taraftar olan insanlar olduğunu ama genellikle toplumunda birazcık daha böyle temkinli gittiğini, gözetlendiğinin bilincinde olduğu için birazcık daha temkinli gittiğini de fark edebiliyoruz.
Peki biraz sizin alanınıza girmek gibi olacak ama mesela 90'ların sonuna doğru olan zamanlarda Türkiye'de sesi daha az çıkanların internet ve hani o, evet, zamanki göreli sosyal medyada daha çok çıktığını gördük. Mesela o zamanki Erbakan, MHP vesaire gibi partilerin internette sesinin daha yüksek çıktığını görüyorduk ve onları oradan izleme imkanımız oluyordu. Şimdi bugünkü durumda biraz sanki o sesi çok fazla çıkamayan insanların seslerini çıkartma olanaklarının da elinden gittiğini düşünüyorum. Şahsım olarak bilmiyorum, yanılıyor muyum?
Yani tabii şimdi baktığınız zaman Türk siyasi hayatına işte hani teknolojinin gelişmesi insanlarda ilk başta inanılmaz bir rahatlık yaratıyor. Niçin? Çünkü gücü elinde bulunduran kendi reklam ya da afiş vesaire neyse artık hangi halkla ilişkiler, propaganda, bütün bunları kullanırken kendi yararına kullanıyor. Dolayısıyla muhalif olanlar daha geri planda kalıyorlar. Şimdi internetin hayatımıza girmesi ve daha fazla artık bilgi paylaşıp görünüyor olma hakkını elde edince, böyle bir imkan elde edince birdenbire böyle büyük patlamalar yaşandı. Fakat ondan sonrasında da yaşanan gelişmeler, yaşanan tecrübeler birazcık daha böyle sosyal medyada artık böyle çok göz önünde olmayı değil de daha aklı selim hareket etmeyi beraberinde getirdi. Çünkü sosyal medyanın bir de şöyle bir etkisi var. Şimdi toplum açısından baktığınızda da nasıl siyasi liderler kendileriyle ilgili olan paylaşımları yaparken böyle bir televizyonda mesela bir konuşma yaptığında dikkat ediyorsa artık sosyal medyada da dikkat etmeye başladı. Çünkü herkes görüyor ve altına yorum yapıyorlar. Yani orada paylaştığınız aslında çok iyi niyetli söylediğiniz bir şey çok çabuk yayıldığı için kriz çıkartma olasılığı da çok yüksek ve bu krizi idare edebilmek kapasiteniz var mı? Bu sadece bireysel olarak değil, sizin sosyal medyanızı yöneten ekibin de bunu acaba krizi çok büyümeden durdurmak ya da gerekli açıklamayı yapmak, insanların gerçekten merak ettiği konuya doğru cevabı vermek, bunlar hakikaten çok önemli şeyler.
Evet.
Buna gerçekten yetkin mi? Bir de toplum açısından düşündüğünüz zaman bir tabiri caizse slacktivism diye geçiyor ama klavye delikanlılığı çıktı. Yani insanlar da mesela deşarj olabilmek için sosyal medyayı kullanmaya başladılar. Herhangi bir konuşmaya, herhangi bir demece sinirlendiğiniz zaman hemen oraya girip bir şey yazıyorsunuz ama ondan sonrasında onu bir hayata dökme gereği hissetmiyorsunuz. Yani somut hale getirmiyorsunuz. Dolayısıyla sosyal medya yani çok doğru kullanıldığı zaman çok başarılı. Ancak kullanılırken de toplumdaki tepkileri ya da insanlarda ne gibi etki oluşturabileceğini, nasıl krizler yaratabileceğini de öngörerek kullanılması gereken çok önemli bir unsur bizim için iletişimde.
Çok kolay bir şey değil ama herhalde bu öngörüyü
yapmak. Hiç kolay bir şey değil. Çünkü yaptığınız bütün açıklamalar dediğim gibi ileride mesela bir konu hakkında belki o anda birazcık da gerginlikle, biraz da rekabet içinde olduğunuz alanla ilgili agresif bir açıklama yaptınız. Bunu 10 yıl sonra sizin karşınıza çıkartıp siz de böyle söylemişsiniz diye getirebiliyorlar. Dolayısıyla ya da paylaştığınız herhangi bir fotoğraf sizin karşınıza gelebiliyor. Politika çok kaygan bir zemin. Dolayısıyla da burada hakikaten tüm söylemleri profesyonel bir bakış açısıyla sosyal medyaya yansıtmak gerekiyor. Ben mesela yurt dışı örneklerine de baktığım zaman işte mesela Trump'ın Twitter'ına baktığımızda
bambaşka bir
Kuzey Kore'nin başkanı şunu yazdığını görüyoruz yani işte sen de şeysin, şişmansın, kısa boylusun ama ben sana bir şey diyor muyum diye. Kim tutuyor sabah yani adam?
Ne feci ya.
Yani dolayısıyla hani sosyal medya tabii ki böyle kullanılacak, sansasyon yaratılacak, popülerite arttıracak bir platform olmamalı kimler için? Siyasi liderler için. Ama tabii ki gündemi yakalayıp halka dokunabilecek ve o siyasi popülasyonu devam ettirecek söylemler olmalı. Ancak tabii böyle hani acaba bugün ne yazdı diye kalkıp izleyeceğiniz bir yer olmamalı. Niçin? Çünkü bu liderin ya da o siyasi partinin, o siyasi görüşün itibarını ya da imajını zedeleyebilecek bir noktaya da gelebilir. Çünkü dediğim gibi sosyal medya çok öne alınabilen bir şey değil. Bir yer değil yani.
Doğru söylüyorsunuz. Peki şunu merak ediyorum. Yani, tabii bunun cevabı çok zor ama ben yine de bunu size soracağım. Sizi zor durumda bırakacağım.
Teşekkür ederim.
Şöyle bir şey, sosyal medyanın bugünkü durumunda insanların verdiği demeçlerle insanların seçmen algısında ya da oy potansiyelinde değişiklik yaratması durumu söz konusu mu?
Yani sosyal medyada verdiği demeçler yazdıklarıyla seçmen algısının değiştirilmesi söz konusu mu? Soru bu değil.
Evet yani oyu değiştirebiliyorlar mı bunlar? Hani bu kadar yazıyorlar, çiziyorlar da.
Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki burada da önemli olan şey şu, sosyal medyayı kim takip ediyor? Şimdi sosyal medyada paylaştığınız şeyler evet önemli. Niçin? Çünkü virüs gibi yayılıyor. Birdenbire yayılıyor ama kime gidiyor bu mesaj? Yani sizin seçmeniniz acaba sosyal medyayı aktif kullanıyor mu? Sosyal medyayı aktif kullanıyorsa da sizin seçmeniniz o kullandığınız platformu aktif olarak kullanıyor. Yani diyelim ki siz tweet atıyorsunuz. Twitter'ı gerçekten etkin mi kullanıyor yoksa bu insanlar Instagram'da mı daha etkin yoksa Facebook'u mu daha çok takip ediyor? Dolayısıyla hangi kanala hangi demeci vereceğinizi iyi bilirseniz eğer ve gerçekten de toplumun ihtiyacı olan sorduğu sorulara cevap verebileceğiniz ortamlar yaratırsanız ve bunu duyurabilirseniz yani kendi başınıza yazdınız o orada kaldı o çok bir işe yaramıyor ama bir topiğin içine girebilirsiniz yani gerçekten gündemdeki konuyla ilgili gerçekten ciddi bir açıklama yapabilirsiniz ya da bilinmeyen merak edilen bir konuya ışık tutabilirsiniz oldukça esprili bir şekilde yaklaşarak rakibinize belki sataşabilirsiniz. Bunların hepsi sosyal medyada yapabileceğiniz şeyler ama burada önemli olan şey şu, hedef kitleniz sizi görüyor mu? Hedef kitleniz acaba bundan memnun mu? Dolayısıyla benim bu noktada söyleyebileceğim şey iyi bir araştırma. Bu araştırma sonucunda seçmen hedeflediğiniz seçmen kitlesi sosyal medyada aktif mi sosyal medyada hangi platformları takip ediyor ve agresif bir tutumdan mı hoşlanıyor esprili bir tutumdan mı hoşlanıyor hangilerini daha fazla beğeniyor bunların hepsinin analizini yaptıktan sonra bence seçmeni etkileyebilecek önemli bir araç sosyal medya ama hiçbir şey böyle hani oturdum sabah kalktım haydi ben de böyle bir tweet atayım ya da ay gündemde bu var işte Suriye meselesi var ben de ona uygun bir tane tweet atayımla olmaz iş.
Peki şeyle kıyasladığımızda bunu geleneksel medyayla kıyasladığımızda mesela şu anda gazete ve televizyonlara verilen demeçlerle Twitter işte Facebook vesaire sosyal medya ortamlarına verilen demeçleri kıyasladığımızda fikir değiştirme bakımından hangisinin daha önde olduğunu söyleyebiliriz? Ya bendeki izlenim şu, ben size hani zorlamadan şey söyleyeyim. Bendeki izlenim sanki geleneksel medyaya güvenin biraz sarsıldığı ve sosyal medyanın biraz ön plana çıktığı yönünde ama tamamen benimki o geyik hisleri diye tabir ettiğimiz şey.
Şimdi şöyle söyleyeyim. sosyal medyadan bir haber gördünüz. Evet. Bunu check-in'i nereden yapıyorsunuz?
Geleneksel medyadan.
Biri istifa etti. Nereden check-ediyorsunuz?
Geleneksel medyadan.
Gelenekselden. Demek ki geleneksel medyanın güvenilirliğine hala daha fazla. Hı. Dolayısıyla niçin daha fazla? Çünkü görüyorsunuz adamı. Yani televizyonda açıklama yapıyor.
Tabii, tabii.
Sosyal medyadaysa fake hesaplar açabiliyorsunuz. Ya da yani şöyle düşünelim. Kaç tane sanatçı kaç kere öldü? Yani ve evet. Bunun böyle bir şey açılıyor. Yani böyle bir tweet atılıyor. Hashtag oluyor, yapılıyor. Sonrasında insanlar çıkıp açıklama yapıyorlar. Yaşıyor hala, ölmedi diye. Yani bu gerçekten baktığınız zaman bize trajikomik şeyler yaşattırabiliyor sosyal medya. Yani resmi hesaplardan yapılan açıklamalarda ben çok fazla bir hani güven konusundan endişe duyulacağını zannetmiyorum. Ama benim gördüğüm şey şu, ben haberi anında takip etmek istiyorsam televizyondan değil sosyal medyadan takip ediyorum.
Doğru.
Bunun için de güvenilir kaynaklara ihtiyaç duyuyorum. Bu güvenilir kaynaklar bir haber kaynağı olabilir ya da bir siyasi liderin, siyasi partinin resmi hesabı olabilir. Ancak orada bile verilen haberin daha sonra doğru mu değil mi diye geleneksel medyadan check etme ihtiyacı duyuyorum. Niçin? Çünkü hacklenebilir, ondan sonra birisi yanlış bir bilgi girebilir.
Ya kaldı ki bizim insanımız yıllar önce yazdığı kitabı da yok ben yanlış yazmışım diyebiliyor. Hani böyle imkanlarımız
tabii, yani
var.
Tabii yani kara delik vardı yoktu tartışması yaşadık.
Evet.
Yani bütün bunlara baktığımız zaman hakikaten üstüne bir sürü şey ahkam kestiğimiz konularda hata yaptığınızı görebilirsiniz. Ama sosyal medya manipülasyona daha açık bir ortam. Bundan dolayı bir güven endişesi takip olarak, haber takibi olarak evet sosyal medya daha ön planda. Daha çok insanların takip ettiği bir şey. Niçin? Çünkü akıllı telefonlarımızla yaşıyoruz. Sabah kalkıyoruz, akşam yatıyoruz. Bütün gün elimizde nereye gidersek gidelim. Her şeyi oradan takip ediyoruz. Ancak güvenilirlik konusunda bence hala gördüğümüz hani böyle canlı canlı karşımızda açıklama yaparken ya da bir haber sitesinde bir altyazı geçerken ya da bir gazeteye bir röportaj demeç verildiyse bu bizi birazcık daha hani aldığımız haberin inanılırlığını arttırabilen bir unsur diyebiliriz.
Peki Ece Baban hocam, şunu da sormak istiyorum size. Şimdi diğer kimliğinize doğru, daha doğrusu diğer çalışma alanınıza doğru biraz gitmek istiyorum.
Hı hı.
Orta Doğu ve hani o coğrafyadaki ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye hı. ve şeyi sosyal medya kullanımını, o ülkelerin
evet.
sosyal medya kullanımını.
Hı hı.
Aradaki farklar ya da benzerlikler nelerdir?
Şimdi şöyle bir örnek verelim. Bir Arap Baharı yaşandı biliyorsunuz.
Evet, evet.
Arap Baharı'nda sosyal medyanın çok etkin kullanıldığı ifade edildi. Peki Arap Baharı'nda sosyal medyayı etkin kullanan şey miydi? Orta Doğu ülkeleri miydi? Hayır. Sosyal medyayı etkin olarak kullanan onlar da kullandılar. Ancak dikta rejiminin olduğu yerlerde sosyal medyayı etkin olarak kullanmanız mümkün değil.
İran'da yasak mesela. Hani...
Yasak. Adamlar kendileri kendi internet ağını oluşturmak için bütçe ayırıyor inanılmaz.
Helal dediğim internet için. İsmiyle
tabii,
şey açtılar.
Çünkü şöyle bir şey hani diyor ki ben diyor alınacak haberi sadece diyor benim kanalımdan alsa farklı bir şey almasın. Haber almasın. Farklı bir düşünce paylaşmasın. Bunu niçin yapıyor? Çünkü propagandanın çok fazla yapıldığı yerler. Propaganda da nerede aktif olarak olur? Demokratik ortamların olmadığı yerde. Bu kadar baskın bir şekilde var olur. Şimdi Türkiye ile karşılaştırdığınız zaman Türkiye tabii ki Orta Doğu ülkelerine göre daha demokratik bir ortama sahip ve dolayısıyla da sosyal medya çok daha aktif olarak kullanılıyor. Hem sosyal medya hem de aslında uygulamalar daha aktif olarak kullanılıyor. Çünkü uygulamalar da önemli artık. Hani sadece sosyal medya platformlarında
tabii,
bahsettiğimiz
tabii.
Facebook, Instagram vesaire dışında. Şimdi o şeyde Orta Doğu ülkelerinde maalesef iç karışıklık olduğu için bazı ülkelerde iç savaş olduğu için bazı ülkelerde baskı çok olduğu için teknolojiyi henüz kullanamıyorlar. Yani siz bir Suriye'ye baktığınız zaman şimdi hani gündemde olduğu için Gazze'de günde 3 saat elektrik veriliyor. Yani telefonunu mu şarj etsin, çamaşırını mı yıkasın?
Sosyal
yani
medyaya girip ben bugün ne yedim mi yazsın?
Yani öyle bir olanak yok. Dolayısıyla da hani orada buna özellikle vurgu yapmak istedim. Çünkü Arap Baharı ile sosyal medya çok ön plana çıktığı için hani sanki oradaki Orta Doğu ülkeleri sosyal medyayı çok aktif olarak kullanmış gibi bir algı oluşuyordu. Ancak maalesef yasakların olduğu yerde teknolojinin insanların eline bırakılmadığı, rejimlerin kontrolünde olduğu yerde sizin de paylaşacağınız ya da ulaşacağınız şeyler oldukça sınırlı. Dolayısıyla da Orta Doğu tabii ki bunun için çok önemli bir gelişme göstermek zorunda. Kendini ifade edebilme açısından, yani kendinizi ifade edebilme özgürlüğünüz yokken zaten nasıl siyasi görüşünüzü ya da içinde bulunduğunuz ortamdaki baskıya karşı bir direniş mesajı verebileceksiniz?
Yani bu beni daima şaşırttı. Hatta minicik bir hikaye anlatmak istiyorum bununla ilgili. 2000'li yılların başında bizi Mısır'a götürdüler. Mısır'da hastanelerde tablet kullanımıyla doktorların ne kadar işte hastaları daha yakından izleyebildiğini, o tabletlere hastaların bilgilerini girerek işte ne kadar güzel şeyler yaptığını falan anlattılar. Ya akşam arabaya bindik, çölde gidiyoruz. Çöl simsiyah. Dedim ki neden simsiyah bu kadar? Yanımızdan vız diye bir araba geçti. Işıkları yanmıyor. Dedim neden ışıkları yanmıyor? Çünkü dedi biz de ışıkları yakmıyoruz dedi. Işığı yakınca dedi arabanın dedi daha çok benzin harcadığını düşünüyoruz dedi. Yani şimdi bu seviyedeki adamların böyle güzel tablet kullanımları, hastaları öyle bakmaları falan bana çok gerçekçi gelmemişti ki sizin söylediklerinizde bunu aşağı yukarı doğruluyor.
Evet, yani orada tabii orada şey var, yani göstermelik olarak yapılan şeyler var. Bir de gerçekten yaşayanlar var. Şimdi gerçekte olayı yaşayan içerideki halk ve onların da nasıl bir baskı altında olduğunu, nasıl bir ortamda olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla da Orta Doğu iletişim açısından da aslında çok yol kat etmesi gereken bir bölge diyebiliriz.
Anladım. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi şeyde Obama'nın ilk seçildiği dönemde Obama'nın sosyal medya danışmanı Türkiye'ye gelmişti ve onunla konuşma fırsatı yakalamıştık. Bize şunu söylemişti. Demişti ki sosyal medya bizim için Obama'nın ilk seçim döneminde seçilmesi için çok önemli bir yardımcı araç oldu. Çünkü insanlar genel olarak medyaya, yaygın medyaya inanmıyorlar. Yakınlarındakilere inanıyorlar. Biz de onların birbirlerine yakınlarındaki insanlarla ulaşmayı sağladık dedi. Türkiye'de böylesi bir durumu çok fazla göremiyorum ben. Çünkü mesela sosyal medyaya giren ya da az giren bir kitle sürekli bana şey soruyor. Siyasette ne oluyor? Diyorum ki ben zaten siz de giriyorsunuz. Neden bana soruyorsunuz ama hani insanlar sanki çok fazla siyaseti oradan takip etmiyorlarmış hissine kapılıyorum. Yanılıyor muyum?
Türkiye'de sosyal medyadan siyaseti takip etmemek mi?
Evet.
Ya şimdi şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'de de sosyal medyadan, şimdi medyadan takip edeceksiniz. Türkiye'de medyayı ele alalım. Sosyal medya platformlarını da öyle. Çok objektif haber verildiğini ya da tüm görüşlere aynı oranda hani zaman ayrıldığını söylemek çok mümkün değil. Dolayısıyla da şimdi sosyal medyadan da takip etseniz, demin size bahsettiğim bir şey var, hani gözetlenme olayı. Bir
Panoptikon.
Gözetlenme bir korku kültürü yaratır. Niçin? Çünkü gözetleniyorsunuz, yazıyorsunuz, ya ben çok mu ileri gittim acaba, şimdi eleştirdim ama başıma bir şey gelir mi vesaire gibi endişeleriniz doğuyor. Çok gözetlen. Bu dünya genelinde böyle. Sadece Türkiye için bahsetmiyorum. Çünkü sosyal medyada paylaştığınız şeylerde hep böyle bir hani bir sistemkar bir şey yazsanız bile altına hemen inanılmaz yorumlar, yani bambaşka bir şey yazıyorsunuz, altına bambaşka cevaplar geliyor. Dolayısıyla bu birazcık da bakış açısı ve insanların aslında bilgi seviyesiyle alakalı olan bir şey. Şimdi sosyal medyada takip edeceğiniz kaynaklar, gerçekten eğer tarafsız kaynaklar bulabilirsiniz, objektif kaynaklar bulabilirsiniz, bütün şeyi takip edebilirsiniz, haberleri takip edebilirsiniz, siyasi haberleri de, ekonomiyle ilgili olanları da, kültür sanatla ilgili olanları da, sporla ilgili olanları da. Ancak böyle bir ortamın hani var olması gerekir bunun için. Şimdi Amerika'ya baktığınız zaman o dönemde, Obama'nın ilk seçildiği dönemde sosyal medya çok aktif olarak kullanıldı. Bu da şununla alakalıydı. Seçmen, yani eğer gençlere hitap ediyorsanız, o zaman gençler sosyal medyayı daha aktif kullanıyorsa, sosyal medya o dönemde çok daha fazla popüler ve insanlar çok daha bunu ateşli kullanıyorlardı. Sosyal medya yani korkmadan kullanıyorlardı. Evet. Fakat daha sonrasında mesela Facebook'un bütün verilerimizi sattığı ortaya çıkınca, paylaşı ortaya çıkınca insanlar artık kendileriyle ilgili bir şeyleri yazarken de çekinmeye başladılar. Ama bu bir süreç. Bu hani dün ortaya çıktı da bugün bir şey yazmayalım denmedi. Yaşadığımız olayların evet, hepsi evet. Bizim sosyal medyada paylaştığımız şeyleri yazacağımız bazı gerçekleri sınırlandırmamıza neden oldu. Dolayısıyla bu da sosyal medyada çok fazla hani güvenilir mi diyorsunuz ki ya böyle yazdı ama acaba altında bu mu var ya da bunu mu ima etti? Çünkü ifade edemiyor adam. İfade
edemedi. Bilinçli yapılmış bir şey olabilir mi bu hocam?
Efendim?
Bilinçli olarak yapılmış bir şey olabilir mi? Ya sosyal medyada insanlar çok iyi paylaşıyorlar. Hani çok fazla bilgi paylaşıyorlar. Biz bunları biraz önünü keselim demek için.
Tabii ki. Şimdi şöyle düşünün. Korku kültürü yaratmak nasıl bir şeydir? Şudur. Özellikle de bunu şimdi propagandayı nasıl yaparsınız? Ya şiddetle yaparsınız. Demokratik bir ortamda şiddetle yaparsanız diktatör olursunuz. Dolayısıyla bunu şiddetle yapamazsınız. Çok büyük bir baskıyla yapamazsınız ama korku kültürü oluşturursunuz. Ne olur? Şu söylentileri çıkartırsınız. Mesela diyorlar ya hani yakınlarının söylediğine çok inanıyor.
Evet.
Şimdi ben şöyle bir yakınlarıma söylenti çıkartırım. Ya benim çok yakın bir arkadaşım böyle böyle yazdı. Arkasından başına bunlar geldi.
Polis geldi aldı şimdi, onu aman sen yazma.
Nokta. Nokta yani. Bu ben derim ki ya şimdi benim bir ben bunu yazarsam başıma acaba aynı şey gelir mi? Noktasından itibaren yaratılan korku kültürüyle sizin bir şeyi çok net bir şekilde ifade etmeniz mümkün hale gelmez. Dolayısıyla da işte üstü kapalı ifade etmeye çalışırsınız, göndermeler yapmaya çalışırsınız, adlı adınca yazamazsınız. Dolayısıyla bu da beraberinde artık sosyal medyadan gerçekten haber alabiliyor muyum yoksa alamıyor muyum soru işaretini oluşturur. İşte o noktada farklı kanalları takip etmek, farklı haber portallarına bakmak, farklı sosyal medya hesaplarına bakmak, bunların hepsi insanların farklı fikirleri alarak kendilerinin kendi süzgeçlerinden geçirip doğruyu bulması açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Bunun için de tabii ki bu bilince sahip olmak gerekiyor. O yüzden bence Türkiye açısından konuşursak sosyal medyayı kullanmak, aktif kullanmak, orada ileti paylaşmak kadar sosyal medyada farklı görüşleri de alıp kendi süzgeçimizden geçirip doğru bilgiye ulaşma çabasını yani bir nevi sosyal medya okuryazarlığını geliştirecek bir bilinç oluşturmamız
dönüp
gerekiyor.
Dönüp dolaşıp çaba göstermeye geliyoruz. Çaba vermeden hiçbir
aynen.
Şey olmayacağına geliriz değil mi?
Evet. Maalesef
hocam
öyle.
Çok teşekkür ediyorum size gerçekten
ben
de bayağı vaktinizi aldım ama gerçekten de çok bilgilendik. Çok sağ olun. İnşallah bu arada Fenerbahçe Üniversitesi'nde hayırlı olsun. İyi haberleri
ederim.
Bekliyoruz oradan da.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
Çok sağ olun hocam.
İyi yayınlar.
Evet hızlıca şimdi bir müzik arasına girelim. Neşeli bir şarkıdan sonra sizlerle tekrar birlikteyiz.
To do, I really, really wanna be with you like I was before. This distance between us makes me want you more. I do mean you're the cutest boy ever seen, and you've got that something, something that I want, something that I need. A dirty little young girl's dream. I said that, oh boy, you make me feel like, oh boy, you make me feel like no boy can make me feel. Girl, I don't care about your so damn good excuses. You really turned me on, buddy, and I don't know what to do. I said, oh boy, you make me feel so old.
Yeni bir güncelleme gelmiş Tinder'a. Tinder'da sohbet etmek sadece kadınların başlatabileceği bir şey olmuş.
Yeni şeyler rehberi.
Yani mesela diyorsunuz ki ya ben gittim buraya en az 1000 tane kadın var. Oley hadi filan deyip böyle yürüyün erkekler. İşte o kadınları orada varlığını sürdürebilmeleri için ya demişler ki bu sohbette erkekler konuşmasın. Ya bırakalım kadınlar isterse konuşsun. Bu aynı şey gibi böyle inşaata hani amele seçilir. Ameleler dizilirler yolun kenarına, kamyon gelir. Abi ben de geleyim filan derler ameleler. Onlar der ki sen gel sen gelme. Sen ufaksın filan. Şimdi aynı şekilde erkekler dizilmiş durumda Tinder'ın içine. Kadınlar diyor parmaklarıyla itip kakarak böyle sen gel sen gelme. Sen ötekisi gelsin filan diyorlar.
Yeni şeyler rehberi.
Yeni Şeyler Rehberi'nin pazartesi sabahki öğlenki programı bütün hızıyla devam ediyor. Bizim için her zaman sabah. Hiç gün kararmıyor. Devam ediyoruz evet programımıza. Yeni Şeyler'de ilk bölümde sosyal medya, politika ikisi bir arada nasıl gider'i tartıştık. Sevgili Ece Baban'la birlikte, akademisyen Ece Baban'la birlikte. Şimdi en çok bugün hayatımızda duyduğumuz konulardan bir tanesi. Yerli ve milli. Ya çok acayip konular bunlar ve sürekli bunu söylüyoruz ama sürekli bunu söylerken altı dolu mu boş mu çok fazla dikkat etmiyoruz. Buna çok fazla dikkatle yaklaşan ve bu konuyu derinlemesine inceleyen sevgili gazeteci dostumuz Füsun Nebil hattımızda. Merhabalar diyoruz.
Merhaba Serhat.
Merhabalar Füsun Hanım. Ya bu yerli ve milli konusuna çok güzel girmişsiniz. Sizi böyle apar topar yayına aldık. Kusura bakmayın ne olursunuz ama çok ciddi önemli bir konu. Bunun için bu konuya girdiğiniz için size öncelikle teşekkür ediyorum. Biraz bu konuyu konuşalım istiyorum sizinle beraber.
Şimdi benim yazıyı yazmamın nedeni son zamanlarda bu kavramların yerli ve milli kavramlarının içinin boşaltılmış olması.
Evet.
Yani yerlilikle alakası olmayan ya da millilikle alakası olmayan şeyler için bile artık yerli, milli vesaire kullanılıyor. Mesela bunu özellikle son dönemde hükümet çok yapıyor. Örnek olarak sivil savunma da çok gurur duydukları, biz de tabii gurur duyuyoruz aslında. Milli helikopter atak. Milli tank Altay için görüyoruz.
Evet.
İkisi de milli. Şimdi önce istersen milli yerli nasıl kullanılıyor günümüzde ona bir bakalım.
Tabii.
Önce.
Tabii.
Şimdi ben bunu kendim anlamlı bulmadığım için kullanan birisine tanımlattırdım. Devletten birisine. Yerli olarak fikri sınai hakları yurt dışı menşeli bile olsa ülke sınırları içinde üretilene söylüyorlar. Yani Toyota, Ford'un bazı modelleri hep yerli mal olarak tanımlanıyor. Siemens'in Türkiye'de yeni kurduğu güneş enerji panel üretim tesisi de yerli güneş paneli üretecek şeklinde tanımlanıyor.
Evet.
Milli ise fikri ve sınai hakları milletimize ait ama başka bir yerde üretilen, Çin'de, Vietnam'da, herhangi bir yerde. Yerli ve milli ise hem tasarımı Türkler tarafından yapılmış hem de üretilmiş, Türkiye içinde üretilmiş mallar için ikisi birlikte kullanılıyor. Hem yerli hem milli denilerek.
Basit bir tanım gibi gözüküyor ama o kadar da basit değil aslında hissiyatı içindeyim ben.
Şimdi bu tanımlardan bazılarına katılıyor olabiliriz. Neye göre? Aslında benim tartışmak istediğim şey şu. Bunlar bize ne kadar katkıda bulunuyor? Bize ne kadar katkıda bulunuyor derken yaşadığımız ülkenin satın aldığımız malların, bunlardan bağımsız olarak, hepsinin kalitesi ve fiyatı, bazı şeylerin yerli olarak üretilmesine dayanıyor. Çünkü o yerli olarak üretilen şeyler istihdam yaratıyor, vergi yaratıyor, Türkiye'nin milli hasılasına katkıda bulunuyor. Benim söyleyeceğim şey şu, bunların içi boşalmış durumda. Bunları tekrar tanımlayıp yerine koymamız lazım ve bunu yerine koyarken de katma değer kavramına dikkat etmemiz lazım.
Evet, evet. Peki,
örnek olarak şeyi verebiliriz.
Buyurun.
Geçen Kasım'da yazımın içinde de verdim. Boeing firması bir davet yolluyor. Boeing firmasının davetinde diyor ki 2023 vizyonu ve havacılık sanayindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Türk havacılık sanayini geliştirmek amacıyla milli havacılık planı oluşturulmuştur. Şimdi bu bizim milli havacılık planını Boeing mi şey yapıyor, geliştiriyor?
Şimdi Boeing deyince hani bunu herkese söylemeye gerek yok ama Boeing dediğimiz şey de Amerika'nın bayrağı gibi bir firma.
Hani... Şimdi buna bakınca Serhat biraz komik olacak ama şey diye düşünmeden edemiyor insan. Ne yani milli stratejimizi yabancı ellere parantez içinde mesela üst akıla mı bırakıyoruz? Hani devamlı üst akıl deniyor ya.
Evet.
Ama milli stratejimizi bir başkası geliştiriyor.
Ya bir anlatın başkası derken hani mesela atıyorum yani çok uluslu bir şirket bilmem ne filan o bile tamam da yani Boeing sanki bu anlamda çok böyle yerli ve milli strateji geliştirmesi gereken bir şirketmiş gibi izlenimi uyandırmadı bende. Yanlış düşünüyor olabilirim.
Boeing bu toplantıyı muhtemelen Türkiye'den satın alacağımız ürettiğim ürünler için yapılan plan şeklinde savunabilir.
Evet.
Ama bu hala yolladıkları basın davetinin algı yaratmaya yönelik olduğunu değiştirmez. Yani Boeing Türkiye'den bazı parçalar alıyor. Türkiye'de üretilmiş, onların taşeron olarak, fason olarak verdiği bazı şeyler üretiyor. Hı hı. Şimdi muhtemelen bunu da içine katarak bir şeyler söylüyorlar. Ama hala milli havacılık planına açıklıyor, çok ters düşüyor. Diğer yandan Türkcell geçen sene sonunda yerli olarak lanse ettiği bir arama motoru yayınladı.
Yani, evet.
Şimdi benim burada anlamadığım şu, Kaan Tercioğlu tanıtım toplantısında göğsünü gere gere yerli diyordu. Gayet samimi bir şekilde.
Evet.
Şimdi yukarıdaki tarif hani daha önce birlikte okuduk. O tarife göre yerli deniliyor olabilir. Çünkü ne diyordu orada? Sınai hakları yabancı olsa bile Türkiye'de
üretilmiş.
Üretilmiş. Ama şimdi ürettikleri bir şey de yok. Ben çeşitli programcılarla da konuştum. Hatta Türkcell'in içinden birileriyle de konuştum. Bu 2-3 yazılımcının ve grafik tasarımcının kısa sürede uygulayabileceği bir Bing, yani Microsoft'un arama motorunun arayüzüyle oluşturulmuş. Hatta şöyle bile denilebilir. Bir tane kod yazan kişi bu arayüzü bir hafta içinde tasarımıyla birlikte yapabilir bile. Ama şimdi bunu yerli olarak sunma konusu o zaman neden ortaya çıkıyor? Algı yaratmaya çalışıyorlar. Aynı şey PTT Cell Messenger için geçerli. Daha 2 ay önce oldu biliyorsunuz.
Evet. Evet.
Çok enteresan. Hükümetin sözcüsü olan Bekir Bozdağ bu ürünü tanıtırken yerli ve milli demekle kalmadı. Üstüne %100 ifadesini kullandı. %100 yerli ve milli. Arkasından Başbakan Binali Yıldırım da bunu Güneydoğu'daki ya da Suriye'nin içindeki Zeytin Dalı harekatını yürüten askerlerle 2. Ordu komutanıyla güvenli temas kuruyor diye gösterilerek bir konuşma yaptı. Şimdi Türkiye'de sen de biliyorsun Şerhat,
evet,
çok sayıda freelance yazılımcı var. Bunların bir kısmı yurt dışına da yazılım geliştiriyor oturduğu yerden. Dolayısıyla bu kadar akıllı insanın bir uygulamanın alıp üzerine logo değiştirildiği ve Türkçe'ye uyarlandığını anlamaması mümkün değil.
Tabii canım.
Aynı gün içinde, bu tanıtımın yapıldığı gün içinde ZebraChat isimli açık kaynak bir yabancı uygulamanın API'lerinin kullanılarak PTT Messenger'ın ortaya çıkarıldığı konuşulmaya başlandı. Şimdi burada şu var. Hükümet sözcüsü ve başbakan acaba kandırılmış mıydı PTT Messenger konusunda? PTT çalışanları tarafından.
Valla inşallah ya kandırılmamıştır.
Bizi mi kandırıyorlar?
Yani, hani bizim bilmediğimiz bir şey olabilir mi? Bizim atladığımız bir şey olabilir mi diye bakıyorum ben ama yani kavramlar o kadar net ve açık ki hani bilinemeyecek, hani içinde 100 milyon değişkeni yok bunun. Hani bir uygulamayı alırsınız, üstünün logosunu değiştirirsiniz. Hani bu açık kaynak kodlu satılan şeyler bunlar. Bu anlamda ben hani kaçış noktası göremiyorum bunu böyle söyleyenler için. Şunu sormak istiyorum size esas. Şimdi mesela biz bunların yerli ve milli diye böyle milli duygulara dokunan, her seferinde aklımıza bir bayrak ve ay yıldız gelmesini sağlayan şeyler yaparak bunları daha değerli hale mi getiriyoruz? Yani mesela ben böyle bir kaynak kodu aldım. Böylece kendi içimizi dışarıdan insanların göremeyeceği şekilde bir mesajlaşma programı yaptım deseler biz buna burun mu kıvırırdık?
Zaten ben de yazıda ondan bahsediyorum. Mesela Türkcell kalkıp biz Bing'in Türkçe versiyonunu yayınladık, daha rahat edeceksiniz kendi dilinizde dese, senin de söylediğin gibi gayet mantıklı bir şey, kutlayabilirdik de.
Kimse burun kıvırmazdı en azından diye düşünüyorum.
Aynen. Ama böyle söylenmesinin nedeni sanıyorum son yıllarda yerli, daha doğrusu milli olan pek çok fabrika satıldı, biliyorsun.
Evet.
Sümerbank'ından işte
şeker fabrikalarına kadar.
Türk Telekom'un durumu ortada.
Malum.
Satılan. Bunlar tabii vatandaşta bir rahatsızlık yarattı. Benim anladığım kadarıyla bu rahatsızlığı aşmak için yerli ve milli kelimeleri kullanılmaya başlandı. Ben böyle yorumluyorum. Çünkü bu kadar çok aslında yerli ve milli olmayan şeyin bu şekilde sunulmasının bir nedeni olması lazım. Başka bir neden gelmiyor aklıma.
Valla mesela şeyi düşünüyorum ben. Aselsan'ın yaptıklarını düşünüyorum mesela. TAİ'nin yaptıklarını düşünüyorum. Bizim işte uzay ajansımızın uydu için, Türk yerli uydu için yaptıklarını düşünüyorum. Bunlar bana gurur veriyor. Ama yani işte biz bunun her şeyini Türk yaptık falan demeye gerek var mı bunun için bilmiyorum. Ben zaten yeterince işte Aselsan'ın yaptığı radardan gurur duyuyorum. Gerçekten de hani iki katı menzile sahip yarısı büyüklükte bir radar üretmiş olmasını Aselsan'ı bana çok gurur veriyor. Gerçekten de gurur veriyor. Hiç bunu ondan bundan bağımsız söylüyorum. Bunun için altını böyle bayraklarla bilmem nelerle doldurmaya gerek var mıydı da herkesin sorgulamasını açıyorum işte o yüzden.
Yanı sıra herkesin sorgulamasına aslında bu kelimelerin içinin nasıl olduğunu hep beraber tanımlamamız lazım. Çünkü şunu diyorum, şimdi mantıklı gelebilir bir yandan, çünkü dünyadaki ortamı düşünürsen, evet, Apple bile kendi yazıyor. 2017 yılında 30 farklı ülkeden 750 tedarikçiden mal almış. Dolayısıyla şimdi bu Apple kendini Amerikan malı olarak savunuyor. Ama Amerika'daki insanlar Apple'ı sorguluyor. Mesela sen kaç tane kişi çalıştırıyorsun?
Amerikalı çalıştırıyorsun diyor, değil mi?
Evet, Çinleri çalıştırıyorsun diyor. O da aslında Amerika çapında 20 bin kişiyi doğrudan çalıştırıyormuş. Ama işte evlere bilgisayar taşıyan kuryeleri, satış departmanlarında Apple satan satış elemanlarını filan sayarak 514 bin kişi diye bir tablo açıkladı. Dolayısıyla bu bütün dünyada da problem olan bir konu. Tanımların yapılması lazım. Ben bu tanımların yapılmasında da katma değerin düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela hani Türk tasarımı olsun ama nerede üretilirse üretilsin milli olsun dedik ya.
Evet.
Şimdi üretilen bir cihaz düşünelim. Türkiye'de üretilse maliyeti 150 lira olsun. Evet. Ama bu 150 liranın içinde ne var? İstihdam, yani maaş, evet, SGK gelir vergisi, satış ve pazarlamaya yönelik ödemeler, hatta gelir vergisi olacak.
Aynen öyle.
Bu ürünü bir de Çin'de üretilimine bakalım. Çin'deki maliyeti de 25 lira olsun. Türkiye içindeki pazarlama satış maliyetlerini de koyalım üzerine. 150 lira gibi bir karlılık, hani Çin'de üretilince daha ucuz oluyor ya, oluşsun. Veya asıl sorun burada, bunlar başka seçenekler. Bu ürün Çin'de üretilsin ama vergi cenneti adalarının birisinde şirket kurulmuş olsun. Çin'den oraya gitmiş gibi gösterişim, oradan da Türkiye'ye fatura edilsin ve karlılığı atıyorum 10 lira olsun.
Aynen öyle.
Türkiye'nin bu milli olarak adlandırdığı üründen alacağı para, daha doğrusu sağlayacağı katma değer sadece o 10 liranın vergisi kadar, gelir vergisi kadar olacak. Kurumlar vergisi kadar olacak. Şimdi biz hala buna yerli demeli miyiz?
Bence dememeliyiz.
Yani. Bunların düşünülmesi lazım.
Bence buna çok sevinmemeliyiz en azından. Hani bırakın, yani belki yerli diyenler olabilir, okey. Ama yaşasın yerli falan diye sevinmek bana çok doğru gelmiyor açıkçası.
Evet, yani bütün bunların tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yerli ve milliyi çok rahat ve sadece algı için kullanan başta siyasetçiler olmak üzere çok sayıda insan var. Benim bu yazıyla aslında anlatmaya çalıştığım buydu.
Valla elinize ağzınıza sağlık demek istiyorum size. Ya bir de siz hazır hattımızdayken size siz aslında gittikten sonra okuyacağım bir haberi siz varken okumak istiyorum izninizle. Şöyle bir haber var elimizde. Yani haber değil aslında da bu, hani biraz dikkat etmemiz gereken bir şey. Hafta sonunda iki milletvekili ve milletvekili adayından SMS geldi bize. Süleyman Soylu dedi ki bugün saat 21'de Habertürk TV'de Veys Ateş'in konuğu olacağız. Hemşehrilerimize buluşmak dileğiyle. Süleyman Soylu AK Parti 2. Bölge Milletvekili adayı B146 diye bir mesaj geldi. Bir de bir başka mesaj geldi. Türkiye karar verecek istikrar ile daha müreffeh bir gelecek için bir kez daha AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Berat Albayrak B030 geldi. Şimdi bunlar bayağı bildiğimiz, yani neresinden bakarsak bakalım, propaganda mesajları. Yanılıyor muyum bilmiyorum.
Evet.
Şimdi bu propaganda mesajlarının yasaklanması durumu söz konusuydu seçimler başlamadan önce. O şeyde kanun maddesini de çıkarttım ben. Yüksek Seçim Kurulu'nun 331 nolu kararında diyor ki seçime katılan Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda döneminin başlangıç tarihi olan 13 Mayıs 2018 Pazar gününden 23 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 18'e kadar vatandaşların elektronik posta adreslerine taşınabilir ya da telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğuna 298-55-B2 gibi madde göndermesi yapmış. Ancak siyasi partilerin kendi üyelerine sesli, görüntülü ve yazılı mesajları her zaman gönderebileceklerine diye böyle bir madde var. Şimdi bu bana bu anlamda tuhaf geliyor. Yani böyle bir madde var. Bayağı bildiğimiz seçim yasağını biz ihlal etmiş oluruz. Ben bunu BİMER'e sordum.
Ve de buyurun. Yani bu YSK'nın kuralını iktidar partisinden milletvekillerini siz söylüyorsunuz.
Evet, onlar evet, yolluyor. Evet, onlar tabii. Bakan seviyesindeki insanlar. Birisi İçişleri Bakanı, birisi Enerji Bakanı şu anda fiilen. Şimdi şöyle bir şey var burada. Yani hangi aşamada? Mesela ben şöyle bir şey yapmıştım zamanında. BİMER'e soru sordum. Başbakanlık İletişim Merkezi'ne. Dedim ki ya böyle böyle bir şey olursa, ben çünkü olacağını tahmin ederek ya da böyle bir şey olursa ne olur diye öğrenmek için BİMER'e bu soruyu sordum. BİMER dedi ki ben bunu şeye yönlendiriyorum, BTK'ya yönlendiriyorum dedi sorunu. Okey, BTK'ya yönlendi soru. Sonra BTK bunu Yüksek Seçim Kurulu'na yönlendirdi. Yani benim sorduğum soru şuydu: böyle bir şey olursa biz bunu kime şikayet edeceğiz, bunun cezası nedir diye sordu. Çünkü maddelerin içinde göremiyorum bunun cezasının ne olduğunu.
Şimdi
YSK'dan bana cevap geldi. YSK diyor ki 331 nolu maddenin içinde var, lütfen açın okuyun. Peki işte oldu, başımıza geldi. Kime şikayet edeceğimizi hala bilmiyoruz. Bunun cezasını hala hiçbirimiz bilmiyoruz.
Şimdi esasında bu konuyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şimdi yılına bakmaya çalışıyorum.
2015 yılında olmuş olabilir mi acaba?
Öyle bir şey. Yani bunun şimdi önümde bir tane yeni şeyli tarihli insan tarihli bir şey de var. Olay da var. 50 bin lira ceza veriyormuş izinsiz SMS'e.
Ama şirketler çünkü, hani reklam yaparlarsa diye bu cezadan bahsediyoruz değil mi Füsun Hanım?
Evet evet, bu şirketlerle ilgili ama sonuçta ticari mesajların onaysız olarak tüketiciye gönderilmesinin yanında YSK'da siyasi partilerin gönderilmesini. Çünkü aynen, cep telefonlarımız çok özel, her an gördüğümüz cihazlar ve siz izinsiz bir şekilde ona binlerce mesaj yollayabiliyorsunuz. Dolayısıyla
tanıdığım herkese gelmiş bu İstanbul'da.
Efendim?
İstanbul'da tanıdığım bayağı bir insana gelmiş bu mesaj. Şöyle bir kısa şey yaptım, arkadaşlarıma attım. Farklı çevrelerden arkadaşlarıma attım. Bayağı herkese gitmiş yani bu mesajı. Herkes görmüş.
Aslında burada ceza alması gereken iki tane kurum var.
Evet.
Bir tanesi operatör. Operatörün göndermemesi gerekiyor izinsiz SMS'i. İkincisi de o mesajların altında B ile başlayan numaralar söylediniz.
Evet, evet.
Şimdi o aslında hangi firma tarafından, biz bunlara katma değerli diyoruz biliyorsun.
Evet.
Katma değerli mobil işletmeciler diyoruz. Onun hangi firma tarafından gönderildiğini gösteriyor. Ben bir ara çok sayıda betting yani iddia mesajlarıyla karşılaşmıştım ve tek bir firmadan, B harfiyle tanımlanan tek bir firmadan geliyordu. Onun üzerine şikayet ettim operatöre, yani bunu çözün yoksa ben sizi de şikayet edeceğim diye. Ondan sonra çözdüler. Bu ama siyasi SMS'lerin nereye şikayet edilebileceğini veya edilse de
ne sonuç alacağını
bilemiyorum.
Valla inşallah bu düşünülmüştür. İnşallah bir yerden geçebilir bu. Hani ya bilemiyorum, gerçekten de beni üzüyor. Yani ülkede hukuk kavramından bahsederken konmuş kuralların yolda değiştirilmemesi hukukun en temel kavramlarından bir tanesi muhtemelen. Vakaya göre ya da kişiye göre değişmemesi en önemli kavramlardan bir tanesi. Umarım bu konuda bizi tatmin edici cevaplar olur. Belki bilmediğimiz bir madde var, bilmiyorum. Ben madde 331, 332, 333, 335'e kadar hepsini okudum. İnce ince okumaya çalıştım elimden geldi. Hukukçu değilim ama hani Türkçesinden anlayabildiğim kadarıyla bir şeyler anlamaya çalıştım. Ama hani bunu mazur gösterecek bir şey göremedim. Ha şu olsaydı mesela okeydi, ben o partinin bir üyesi olsaydım partiler kendi üyelerine izin almadan mesaj gönderebiliyorlar, okey. Ama öyle bir durum da söz konusu değil, bilemedim. Ya yani inşallah bunları
aslında
aşarız.
Aslında toplu olarak protesto etmek lazım.
Valla bilmiyorum artık o nasıl yapılır ama hani bir sakatlık var, bu sakatlığı biz ülke gündeminde durmasını sağlayalım derim Füsun Hanımcığım.
Aynen.
Çok teşekkür ediyorum size. Yordum ben sizi yine. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için. Böylesi konular olduğunda mutlaka ben sizi yine rahatsız etmek istiyorum.
Tamamdır. Görüşmek üzere.
Çok sağ olun.
Üzere.
Görüşmek üzere. Evet. Bunu da geçtikten sonra şöyle hızlıca haftanın haberlerine, hafta başının, haftadan bize kalan haberlere bakmak istiyorum sizlerle beraber. TÜBİSAT yeni yönetim kurulunu seçti. Buradan bunu duyurmak istiyorum. Bilişim Sanayileri Derneği TÜBİSAT olağan genel kurul yaptı. Bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-ticaret sektörünün tanınmış isimlerinin yer aldığı yeni ve güçlü bir yönetim kuruluna 2015 yılından beri yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Kübra Erman Karaca yeniden seçildi. Buradan kendilerini kutlamak istiyorum. Diğer haberlere şöyle hızlıca bakalım. Evet. Çok enteresan bir haber. Bunu bir kenara ayırmıştım ben hafta sonunda. E-ticaret 25,5 milyon kredi kartı kartına ulaşmış. Kredi kartı kullanımına ulaşmış. Çok enteresan bir şey bu. Türkiye'de her yıl ortalama %30-35 gibi inanılmaz bir hızla büyüyen e-ticarette kullanılan kredi kartı sayısı 25,5 milyona ulaşmış. Türkiye'nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantaj X'in işte yaptığı bir şeymiş, bu araştırmaymış. TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre her 10 evden 8'inde internet erişiminin bulunduğu, 2000'li yılların başında 2 milyon olan internet kullanıcı sayısının 55 milyona yaklaştığı belirtilmiş. Ve dediğim gibi 25,5 milyon kredi kartı bu işin içine girmiş. Büyük rakamlar bunlar, yani değişik bir yere doğru gidiyoruz. Yine haftanın dış haberlerden seçtiğim bir şey vardı. Bunu Anadolu Ajansı da zaten haberleştirmiş. Bunu ben yurt dışı kaynaklı haberlerde gördüm. Hemen size bunu da okuyayım. Wikipedia'ya Nazizm suçlaması gelmiş. Azizm değil, Nazizm suçlaması gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri Temsilci Meclisi üyesi Kevin McCarthy'nin Vice News'da yayınlanmasının ardından Wikipedia'nın bu o partinin tanıttığı sayfanın ekran görüntüsünü Twitter hesabıyla paylaşması tartışma yaratmış. Burada Nazizm'le ilgili şeyler söylenmiş. Ya burada aslında söylenmeye çalışılan şey şu: Wikipedia'da içerikler çok da kontrolden geçmeden gidiyor. Ondan sonra bu yüzden de başımıza bir sürü iş alıyoruz. Ne olursunuz bunlara biraz dikkat edin. Bunu böyle dikkat etmeden yapan insanlar da bizim gözümüzde Nazidir diyorlar. Son olarak size şöyle bir kısacık haber okuyayım. Bu da önemli. Bugünün haberlerinden bir tanesi, yarın muhtemelen gazetelere girecek. Türkiye'de son yıllarda yaşanan seçimler ekonominin itici güçlerinden olan e-ticaret sektöründeki gelişmeleri de etki etmiş. Online alışveriş eğitimlerini yakından izleyen teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com bu haberi bize göndermiş. 24 Haziran'da yapılacak erken seçime kadarki dönemde ticarette ve ekonomide dalgalanmalar yaşanabileceğini söylemiş. Son 10 yılda 7 kez sandık başına giden seçmenlere seçim sonuçları netleşene kadar acil ve temel ihtiyaçları karşıladıklarından e-ticarete kısa bir süre durgunluk gözlenebileceğini söylemişler. Ve burada bir şey vardı. Evet, ona bakıyorum hemen. Seçimlerin ertesi günü geçtiğimiz seçimlerde %226'lık bir zıplama yaşanmış e-ticarette. Yine bu seçimlerde de bu minvalde bir zıplamanın yaşanabileceğini bize duyurmuşlar. Dedikten sonra böylece haftanın ilk programında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde sizlerle RS FM'de birlikteydik. Cuma günü 12-13 saatler arasında yine sizlerle birlikte olacağız. Neşeli bir parçayla Gloria Estefan'dan Ayer'le bitirelim programımızı.
Ayer encontré la flor que tú me diste. Imagen del amor que me ofreciste, aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste, aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca, firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Y llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Perfume de ilusión, de un nuevo amanecer. Frescor de primavera por toda eternidad. Aroma de perdón añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste.
No.
şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.